Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 71.
Yalnızca hasta bunu istemiyor, doktor getirmedikleri, ilaç almadıkları ve iyileşeceğini söylemedikleri için onlara durmadan kızıyordu. Afyonun etkisiyle kendini yitirdiği bazı anlarda yarı uyur durumda, kendi yüreğinde herkesten daha güçlü hissettiği şeyi açığa vuruyordu. Ah bir bitse bu, ya da bu ne zaman bitecek? Derece derece artan acılar yapacağını yapıyor, Nikola'yı ölüme hazırlıyordu. Hangi yana çevrilirse çevrilsin, hasta acı çekiyor, ağrı soluk aldırmıyor, bütün bedeni ağrıyordu. Bu bedenle ilgili anılar, izlenimler, düşünceler bile bedenin kendisi kadar tiksinti yaratıyordu onda. Başkalarını görmek, onların sesleri, kendi anıları, bütün bunlar ona yalnızca işkence gibi geliyordu. Çevresindekiler de bunu seziyor ve içgüdüsel olarak yanında hareket etmekten, konuşmaktan, isteklerini açıklamaktan çekiniyorlardı. Yaşam herkese göre ölmekte olan bu adamın acılarında ve onun bu acılardan kurtulmasını görmek istediğinde toplanmıştı. Hasta bu son saati ölümün bütün isteklerini yerine getirebileceği bir mutluluk saati olarak bakmaya başlıyordu. Eskiden açlık, yorgunluk ve susuzluk gibi hastanın acılarından ya da yoksunluğundan kaynaklanan her özel isteği ona göre organların işlevlerini hala yerine getirebildiğini gördüğü için bambaşka bir zevk kaynağıydı. Şu andaysa yoksunluk ve acıları giderilemiyor, bunu gidermek için girişilen her deneme yalnızca yeni acılar getiriyordu. Bu yüzden Nikolay'ın bütün istekleri bir tek noktada toplanmıştı. Bütün acılarından ve onların kaynağı olan bedeninden kurtulmak. Ama bu kurtuluş isteğini anlatabileceği sözleri söyleyemiyordu. Bu yüzden bunlardan söz etmiyor, alışkanlık gereği yalnızca artık yerine getirilemeyecek olan bu isteklerinin yerine getirilmesini istiyordu. Beni öteki yanıma yatırın diyor. Hemen ardından eski durumuna getirilmesini istiyordu. Bana şurup verin, geri götürün onu, susmayın bir şeyler anlatın. Konuşmaya başlayınca da hemen gözlerini yumuyor ve yüzünde yorgunluk, kayıtsızlık ya da tiksinti dolu bir anlam beliriyordu. Leninlerin gelişinin 10. günü Kitty hastalandı. Başı ağrıyor, midesi bulanıyordu. Sabah boyu yataktan çıkamadı. Doktor bunların yorgunluk ve heyecan yüzünden olduğunu söyleyerek dinlenmesini ve sakin olmasını öğütledi. Ama yine de genç kadın akşam yemeğinden sonra her zamanki gibi yine hastanın yanına gitti. İşini de almıştı. İçeri girince Nikolay ona sertçe baktı. Kitty hasta olduğunu söyleyince de küçümseyerek baktı. Bütün gün durmadan burnunu sildi ve acıyla inledi. "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" diye sordu Kitty. Hasta güçlükle, "Daha kötü," dedi. "Acı çekiyorum." "Neriniz ağrıyor?" "Her yanım." "Bugün bitecek," dedi Maria Nikolayevna. Bu sözleri çok alçak sözle söylemesine karşılık, hastanın işiteceğinden korkan Levin ona susmasını işaret etti ve ağabeyine döndü. Nikolay Maria Nikolayevna'nın sözlerini duymuştu ama bu sözler onu hiç etkilememişti. Bakışları yine aynı, ciddi ve sitem doluydu. Birlikte koridora çıktıkları zaman Levin Maria Nikolayevna'ya "Bunu nereden aldınız?" diye sordu. "Üstünü başını çekiştiriyor," dedi Maria Nikolayevna. "Nasıl yani?" Kadın yünlü giysisinin pillerini çekiştirerek böyle dedi. Levin gerçekten de hastanın bütün gün çekip atmak istermiş gibi battaniyeyi çekiştirdiğini fark etti. Maria Nikolayevna doğru söylemişti. Akşama doğru hastanın kollarını kaldıracak gücü kalmamıştı. Hareketsiz bakışları, Kitty ile Levin kendilerini görebilsin diye eğilip gözlerine baktıkları zaman bile doğrultusunu değiştirmedi. Kitty son duaları etmesi için papazı getirtti. Papaz dua okurken Levin'in, Kitty'nin ve Maria Nikolayevna'nın çevresinde durdukları hasta hiçbir yaşam belirtisi göstermedi. Gözlerini hep yumdu. Ama dua bitmeden az önce birden kımıldadı, içini çekti ve gözlerini açtı. Papaz duasını bitirince buz gibi olmuş alnına hacı koydu. Sonra atkıyı yavaşça katlayarak yatağın başında sessizce durdu ve parmaklarıyla can çekişen adamın kocaman soğumuş eline dokundu. "Bitti," dedi sonunda. Uzaklaşmak istedi. Ama birden ölümün yapışmış ıslak bıyıkları titredi. Göğsünün derinliklerinden çıkan şu sözler sessizlikle çınladı. "Henüz değil, az sonra." Bir dakika sonra yüzü aydınlandı. Bıyıklarının altında bir gülümseme belirdi. Kadınlar ölüye çek düzen vermeye başladılar. Ağabeyinin ölüsünü görünce Levi'nin ruhunda ağabeyinin evine geldiği o sonbahar akşamında ölümün anlaşılmazlığı, yakınlığı ve kaçınılmaz niteliği karşısında duyduğu dehşet duygusu yeniden canlandı. Bu duygu eskisinden daha canlıydı. Levi şu anda ölümün ne olduğunu anlayamıyor, ölümün kaçınılmazlığı daha korkunç görünüyordu ona. Bununla birlikte karısının varlığı onu umutsuzluğa kapılmaktan alıkoydu. Çünkü duyduğu korkuya karşılık yaşamaya ve sevmeye gereksinim duyuyordu. Sevginin onu umutsuzluktan kurtaracağını hissediyordu. Ve bu aşk umutsuzluğun da etkisiyle gittikçe daha büyüyor, daha saf oluyordu. Anlayamadığı ölümün gizemi biter bitmez bir başka gizem, yaşamın ve sevginin gizemi ortaya çıkıverdi. Doktor, Kitty konusundaki varsayımlarını doğruladı. Genç kadın hamileydi. Alexey Alexandrovich, Betsy ve Stepan Arkadyevich ile yaptığı konuşmalardan herkesin ve karısının kendisinden istediği tek şeyin varlığıyla karısını rahatsız etmemesi olduğunu öğrenir öğrenmez, öylesine şaşırdı, öylesine kararsız ve ne istediğini bilemez duruma geldi ki kendisine her istenini vermeye hazır olarak üçüncü kişilerin ellerine bıraktı. Durumunu ancak annenin gidişinin ertesi günü, İngiliz'de de yemeğini onunla birlikte masada mı yoksa ayrı ayrı mı yiyeceğini sorduğu zaman açıkça anladı. Bundan dehşete kapıldı. Onun için en korkunç olanı ne geçmişi yatsıyabilmesi ne de şimdiki durumuyla uzlaşabilmesiydi. Onu üzen karısıyla mutlu yaşadığı zamanı anımsamak değildi. Karısının kendisini aldattığını öğrendiğini zaman benliğinden silip atmıştı. Bu dönemi atlatması çok zor olmuştu elbet. Ama başarmıştı yine de. Eğer karısı onu aldattığını açıkladıktan sonra çekip gitmiş olsaydı çok üzülür ve mutsuz olurdu kuşkusuz. Ama şu anda içinde bulunduğu anlaşılmaz ve umutsuz duruma düşmekten kaçınırdı. Gerçekten de yakın geçmişteki o bağışlamasını, duygulanmasını, hasta karısına ve başkasının çocuğuna gösterdiği sevgiyi şu anda başına gelenlerle bağdaştırabilir miydi? Bağışlayıcı iyiliğinin ödülü buydu işte. Bundan böyle yalnız, alçalmış, gülünç, yararsız ve uğurlanmış biri olacaktı. Karısının gidişini izleyen ilk iki gün Alexey Alexandrovich bunu neden yaptığını anlayamadan iş istemeye gelenleri ve büro şefini kabul etmiş, komite toplantılarına katılmış, her zamanki evinde akşam yemeğini yemişti. Bu iki günde ruhunun bütün gücüyle bir tek amaca sarıldı. Sakin, hatta kayıtsız bir tavır takınmak. Anne'nin odasının ve eşyalarının ne olacağı konusunda hizmetçilerin sorusuna olaylara önceden hazırlanmış ve bunda bir gariplik yokmuş gibi bir tavırla yanıt vermek için insanüstü bir çaba harcadı. Amacına da ulaştı. Hiç kimse onda en küçük bir umutsuzluk belirtisi bile görmedi. Ama karısının gittiğinin ertesi günü Corney ona annenin ödemeyi unuttuğu modacısının faturasını getirdi ve çırağın beklediğini bildirdi. Alexey Alexandrovich onu içeri almalarını buyurdu. Ekselansları, kendilerini rahatsız etmeye cesaret ettiğim için beni bağışlasınlar. Ama eğer sayın bayana başvurmamız gerekiyorsa, ekselansları adreslerini vermek lütfunda bulunsunlar. Alexey Alexandrovich düşünmeye başladı. Çırak böyle sanmıştı ya da birden dönüp masasına oturdu. Başını eline dayayarak uzun süre böyle kaldı. Konuşmak istiyor ama başaramıyordu. Corney efendisinin duygularını anladı. Çırağı dışarı çıkardı. Ona yine uğramasını söyledi. Alexey Alexandrovich yalnız kalınca sakin ve kararlı bir adam gibi görünmeye gücünün olmadığını anladı. Bekleyen atı arabadan çözdürdü. Kapısına bir not yazıp yemeğe gitmedi. Çırağın Corney'in iki gündür çevresinde karşılaştığı herkesin yüzünde açıkça okuduğu küçümseyici ifadeye daha fazla dayanamayacağını hissediyordu. Herkesin aşağılamasından kaçamazdı. Çünkü bu aşağılanmaya aşağılık işler yaptığından değil de bu durumda gerçekten de daha iyi olmaya çabalardı. Alçak, sefil bir mutsuzluk yüzünden uğruyordu. İnsanlar ona sırf yüreği yaralı diye daha fazla acımasız davranacaklardı. Tıpkı köpeklerin acıdan inleyen bir köpeğin işini bitirmeleri gibi parçalayacaklardı onu. Karenin tek kurtuluş şansının yaralarını başkalarının gözünden saklamak olduğunu biliyordu. Farkında olmadan iki gün boyunca da böyle yapmaya çalışmıştı. Ama şimdi bu eşitsiz kavgayı sürdürecek gücünün olmadığını hissediyordu. Mutsuzluğuyla yapayalnız olduğunu bilmesi acısını daha da çok arttırıyordu. Petersburg'da yüreğindekileri açabileceği, acılarını paylaşabileceği yüksek bir memur, bir sosyete adamı olarak değil, acı çeken sıradan biri olarak ona acıyacak hiç kimsesi olmadığı gibi hiçbir yerde de avunamayacağını çok iyi anlıyordu. Alexey Aleksandrovich'le kardeşi anne ve babalarını yitirdiklerinde henüz çok gençtiler. Babasını hiç anımsamıyordu. Annesi ise o 10 yaşındayken ölmüştü. Öksüzlere kalan miras çok azdı. Çok etkili bir memur ve eskiden ölmüş imparatorun gözdesi olan amcaları onlarla ilgilendi. Bir de madalya aldı. Çok iyi bir lise ve üniversite eğitiminden sonra amcasının yardımıyla önünde parlak bir mesleğin kapılarının açıldığını gördü. Ve hırsla kendini yalnızca hedeflerine adadı. Alexey Aleksandrovich ne lisede ne üniversitede ne de daha sonra memurluk yaşamında kimseyle dostluk kurmamıştı. Yalnızca kardeşini seviyordu ama o da dış işlerine girince yurt dışına gitmiş ve Alexey Aleksandrovich'in evlenmesinden az sonra orada ölmüştü. Alexey vali olarak atanınca annenin çok zengin olan halasıyla tanıştı. Annenin halası yaşça olmasa bile mevkiine göre genç sayılan bu valiyle yeğeni arasında bir yakınlık kurmayı başardı. Bunda öyle başarılı oldu ki Karenini yeğeniyle evlenmek ya da istifa edip gitmek arasında bir seçim yapmak zorunda bıraktı. Alexey Aleksandrovich evliliğinin lehinde olduğu kadar aleyhinde de kendince pek çok geçerli nedenler bularak uzun süre karar veremedi. Ama bu kez çok beğendiği atasözünü "Kuşku duyarsan vazgeç" atasözünü uygulayamadı. Anna'nın halası yakınlarından birinin aracılığıyla evlerine sık sık girip çıkarak genç kızı lekelediğini ve namuslu bir adam olarak ona evlenme önerisinde bulunmak zorunda olduğunu duyurdu ona. O da bunu yaptı. Önce nişanlısına, daha sonra da karısına elinden geldiğince sevgi gösterdi. Anna ile olan gönül ilişkisi ruhunda başka yakın ilişkilere girme gereksinimini yok etmişti. Öylesine ki bütün tanıdıkları arasında hiç dostu yoktu. Akşam yemeğine çağırabileceği, onu ilgilendiren bir işe girmelerini sağlayabileceği, bazı insanların ve hükümet üyelerinin davranışlarını rahatça tartışabileceği pek çok insan vardı. Ama bütün bu ilişkileri, sınırları pek kesin olarak çizilmiş, alışkanlıklarla ve geleneklerle belirtilmiş, dışına çıkılması olanaksız bir alan içinde kalıyordu. Son zamanlarda yakınlık kurduğu, onu mutsuzluğundan söz edebileceği üniversiteden bir arkadaşı vardı. Ama bu arkadaşı da uzak bir akademinin kurucu üyesiydi. Kısacası Petersburg'da yakın ilişki kurduğu büro şefi ve doktoru vardı yalnızca. Büro şefi Michel Vasilyevich Sludin, sıradan, akıllı, iyi yürekli, namuslu Alexey Aleksandrovich'in çok sevdiği biriydi. Ama 5 yıllık bir memurluk aralarında içten yakınlığı engelleyen bir sınır koymuştu. Alexey Aleksandrovich kağıtları imzaladıktan sonra zaman zaman Michel Vasilyevich'e bakarak sustu. Birçok kez yardımcısına içini dökmek amacıyla ağzını açtı. Söyleyeceğini önceden hazırlamıştı. Başıma gelen felaketi biliyorsunuz. Bununla birlikte Sludin'in gitmesine izin verirken o halde bu işi bana hazırlarsınız demekle yetindi her zamanki gibi. Ona iyi davranın, öteki insan doktordu ama her ikisi de çoktandır aralarında birbirleriyle sohbet edemeyecek kadar çok işleri olduğu konusunda anlaşmaya varmış gibiydiler. Kadın dostlarına gelince başta Kontes Lidya Ivanovna olmak üzere Alexey Aleksandrovich onları aklına bile getirmiyordu. Bütün kadınlar yalnızca kadın oldukları için onu korkutuyordu. Alexey onlardan uzak kalmaktan başka bir şey istemiyordu. Oysa Alexey Aleksandrovich Kontes Lidya'yı unutmuş olsa bile o Alexey'i düşünüyordu. Alexey Aleksandrovich'in kendini en umutsuz, en zor hissettiği bir anda haber vermeden çalışma odasına girdi. Karenini başı ellerinin arasında öylece buldu. Heyecandan ve koşmaktan soluk soluğa telaşla girerken "Yönergemizi dinlemedim," dedi. "Her şeyi biliyorum." Karenin elini hızla sıkıp onun düşünceli güzel gözlerine bakarak ekledi. "Alexey Aleksandrovich, ah dostum." Alexey Aleksandrovich elini çekip kaşlarını çattı. Kalkarak ona bir iskemle uzattı. "Lütfen oturunuz kontes. Rahatsız olduğum için kimseyi kabul etmiyorum," dedi dudakları titreyerek. Kontes Lidya Ivanovna gözlerini ondan ayırmadan "Ah dostum," diye yineledi. Birden kaşlarını kaldırarak alnında bir üçgen oluşturdu. Bu yüzden de sarı ve çirkin yüzü iyice çirkinleşti. Ama Alexey Aleksandrovich onun kendisine acıdığını, neredeyse ağlayacağını hissetti ve kendisi de duygulandı. Kontes'in tombul elini yakalayıp öptü. Kontes heyecandan kısılan sesiyle "Dostum," diye yineledi. "Kendinizi böyle üzüntüye bırakmamalısınız. Acınız büyük ama onu dindirmenin çarelerini aramanız gerek." Alexey Alexandrovich Lidya Ivanovna'nın elini bırakıp hala onun yaşlı gözlerine bakarak. Kırıldım, mahvoldum ben. İnsan değilim artık, dedi. Durumum öyle korkunç ki ne kendimden ne de başkasından bir destek görebiliyorum. Bu desteği bulacaksınız. Dostluğuma inanmanız için yalvarsam da bunu bende değil onda bulacaksınız, dedi içini çekerek. Desteğimiz Tanrı sevgisindedir. Onun boyunduruğu hafiftir, diye sürdürdü Alexey Alexandrovich'in o iyi tanıdığı heyecanlı bakışıyla. O sizi duyacak ve yardım edecektir.
Ayrım sonu.